Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem hocam Nurettin Yıldız ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? Hocam. Afiyettesiniz.
Elhamdülillah. Elhamdülillah.
Allah afiyet versin.
Amin.
Hocam bir konu böyle gazete sütunlarına da yansıdı. Böyle gençler din yorgunu başlığı altında bir mesele bir süre tartışıldı. Şimdi belki daha az gündeme geliyor. Biraz da memleketin içte dışta birçok gündemi yoğunluğu var, yoğunluğu var. O yüzden. Ama bu başlık sütunlara yansıyınca bazı psikiyatristler, psikologlar falan tarafından da gündeme getirilince üzerinde durulması gerekir diye düşündüm. Yani bizim programımızda başka böyle İslami meselelerin değerlendirildiği programlarda.
Din yorgunu deyince özellikle ne kastetmiş olabiliyorlar? İncelediniz mi? Yani
ha, o şöyle bir yapanlar. Şey onu kısaca anlatacağım hocam. Yani hakikaten dinleyicilerimizin de ne kastedildiğine dair bir ön bilgisi olsun. Şöyle deniyor yani. Dinle ilgili gündeme gelen konular, bir takım dini alanda sembol isimler, rol modeli hüviyetinde olan isimlerin medyaya yansıyan görüntüleri yani veya da medyada dini konularda yapılan tartışmalar insanların kafasını karıştırıyor. Yani din hakkında sağlıklı bilgi edinmek yerine gençler yani din adına neler konuşuluyor? Din bu mu diye hatta şeyler soruyorlar. Yeterli bir dini bilgi olmadığında da hakikaten dinle ilişkisi gençlerin problemli hale geliyor. Yani dine yaklaşmakta böyle kendi içlerinde bir direnç oluşuyor vesaire gibi şeyler yani size de bunlar gelmiştir soru olarak.
Bu başlıkta değil tabii.
Bu başlıkta olmasa da.
Çünkü din yorgunu yani şunu da ihtiva ediyor olabilir.
Evet.
Yıllarca işte 10 yaşından beri namaz kılıyor, ondan vazgeçti, yoruldu, ibadet yordu
o
gibi.
O manada mi? Değil. Yani neyse. Hakikaten onu ayrıştırmak lazım. Tabii. Allah razı olsun.
O olmuyor elhamdülillah.
O değil yani. Yani
din ürkmesi yorgunluktan daha dinden ürkme.
Dinden ürkme, dine mesafe koyma.
Evet.
Yani herkes falanca gibi oluyorsa gibi yani böyle rol modellerin özellikle yanlış bir takım görüntüler içerisinde ortaya çıkması. Yani örnek vermek istemiyorum burada yani hemen herkes şey yapar bu programda yapmıyoruz onu genellikle ama anlaşılıyor bu hocam yani bir ailede mesela baba yanlış davranışlar içerisinde bulunuyorsa aynı zamanda dindar bir hüviyetteyse o ailede genç dinle ilişkide sorunlar yaşayabiliyor. En basitinden diyelim ki.
En cazip.
Yani cazip örneği aile ortamında. Bakıyorsunuz siyasi ortamdaki tartışmalar. Bakıyorsunuz medyada yani bazı dini alanların tartışılması. Oraya her iki taraf da din adına konuşmak için çıkıyor. Onların tartışmaları belki bir ara gündeme getirmiştik. Yani dinin her alanı tartışmalı mı gibi.
Tartışılmalı mı?
Tartışılmalı mı bir de tartışmalı mı? Yani sabitesi yok mu bu dinin gibi. Yani iki tane diyelim ki yani ilahiyat alanında yetişmiş iki insan çıkıyor. Diyelim ki en temel akide konularını böyle tartışıyor.
Ağır konuları.
Ağır konuları tartışıyor. Bunu da dinleyen insan yani oradan kafası durularak değil, karışarak ayrılıyor. Bu da uzun vadede dine yaklaşımın önünde engel oluşturuyor gibi. Yani din yorgunu ifadesi bütün bunları şey yapıyor. Sizce bu var mı? Oradan başlayalım. Böyle bir gözleminiz var mı? Nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Onları konuşalım. Evet.
Yani özellikle tekrar ben vurgulamak istiyorum. Din yorgunundan elhamdülillah. Bugüne kadar namazdan yorulmuş, oruçtan yorulmuş
değil,
ne ihtiyarda
değil,
ne gençte yok.
Yok, evet.
Öyle olması çok büyük bir afet.
Tabii.
Yani elhamdülillah bugüne kadar mesela ya 30 senedir Kur'an okuyorum. Oku bitmiyor bu sözü söylenmedi.
Söylenmedi.
Yani Kur'an yormadı kimseyi. Evet. Namaz kimseyi yormadı. Üstelik de az kılıyorum yetmiyor gibi.
Evet.
Dinimizin içindekinin yorulması diye bir şey yok.
Yok.
Yok elhamdülillah. Ama dışarıdan seyredenler için yani eyvah gibi, bu ürkütücü gibi bir görüntü var. Ben şuna benzetmek için bunu ayrımı yaptım. Şimdi ben taksiden başka bir araba kullanmadım.
Evet.
Yani böyle 1,5 metre yüksekliğinde bir araç kullanıyorum.
Evet, evet.
Tır filan görünce böyle büyük hidrolik o damperli kamyonları görünce hep aklıma bunun tekerinin kenarından uzak durayım geliyor. Bir de onu kullananları esasen bildiğim halde çok farklı bir şey olmadığını böyle harikulade kudreti olan bir insanlar zannediyorum. Yani bunu nasıl kullanıyor bu? Ürkütücü geliyor. Halbuki onun kullanıcılarıyla konuşunca o çok kolay diyor. Taksiden rahat diyor.
Evet.
Yani İslamiyet'i dışarıdan seyredenler büyük bir damperli kamyonun görüntüsü gibi hissederlerse bu bir sıkıntı. Bu sıkıntı da daha çok yeni nesilde yansıyor tabii. Yani İslam'ın gelecekteki namaz kılacakları onlar. Gelecekteki oruç tutacakları, gelecekteki Kur'an okuyacak nesli.
Samimi mümin olacak.
Yani İslam onlara geçecek, evet. İntikal edecek. Ürkerlerse belki kökten İslam'ın namaz kılanları azalmayacak ama yani İslam'ın yayılma, çoğalma, namaz kılanların trendinin yükselmesi yavaşlarsa maazallah diye.
Şöyle hocam derdim. Mesela bizim çocuklarımız, torunlarımız yani gelecek nesil dediğimiz hadise o. Yani onun samimi mümin olmasının yolu
tıkanıyor.
Kesilir mi, tıkanır mı? Yani şey orada yani bakar. Sağlıklı bir yani dine yöneliş gerçekleşmez. Yani bir takım olaylar dediğimiz olaylar insanların elinden tutup yani dinin iklimi bu güzellikleri veriyor demek yerine din ile ilgili bütün sorular sanki böyle
dertler
ortaya çıkar.
Ama bunun şöyle bir boyutunu da hocam konuşmamız lazım. Doğru. Yani dinin sembol isimlerinin tartışmasının medya görüntülerinin etkisi var ama bu %100 bundan değil bu yorgunluk. Bana göre bu asırda asıl bu din yorgunluğu diyeceksek eğer buna, bunun başlama nedeni haramların cazibesi ve dinin haramlara izin vermeyişi de etki ediyor. Yani yoksa araştırıp özellikle din sembollerinin, dinde önden insanların tartışması vesaire, bunlar yani etki ediyor şüphesiz ama ya zinanın öncül koşulları da yasak, alkolün her çeşidi yasak, yani yasakları dinin çok göze batıyorsa daha kolay yoruluyor gençler herhalde. Yani kıyafetine din mahsur getiriyor. Kız için de erkek için de bu kıyafet uygun değil diyor. Yeni nesil ise her şeyi serbest ve dilediği gibi istiyor. Bir de buna din üzerindeki tartışmalar, medyanın algı oluşturması ilave edilince yemeğimiz hazır artık. Yani bu zehir o zaman yeniyor zannediyor. Yani sadece dini konuların tartışılması diye bir şey herhalde ağır kaçar bu yorgunluk oluşturulması hı hı. için. Keyfe engel de söz konusu. Çünkü 13-14 yaşında bir gencin iki hocanın diyelim tartışmasına muttali olması da uzak bir konu. Ama annesi babası onu sürekli şu yasak oğlum dinimizde yok bu diye ikaz edip şuur altında onun dini yasaklarıyla tanıma hissiyatı vardır. Din deyince aklına hep yasak geliyordur. Esasen İslamiyet'in 100 tane yasağı yok hocam. Haramlar 100 evet. tane değil.
Peki niye o zaman yasaklar öne çıkıyor hocam?
İşte burada
yani din adına sanki hep yasaklayıcı bir disiplinmiş evet. gibi.
Neden? Çünkü liberalist düşünce şu anda sıfır yasaklı bir hayat istiyor. Gençlere bunu benimsetiyor.
Evet.
Dinimizin yasak dediği alkol ve zina gibi, faiz gibi temel nesneler de liberalizmin veya mevcut hayat tarzının %100 önümüze sürdüğü şeyler bunlar. Yani kadın erkek ilişkilerinde sıfır yasak isteniyor.
Hocam ama yani yorgunluk kelimesi başka bir kelime. Yani başka bir kelime. Şey. Yani mesela dine tavır. Yani ben bu yasakları içime sindiremiyorum. Böyle diyebilir. Bu ayrı bir şey. Yani bu yorgunluk sanki yani işte psikolojide, anlatabiliyor muyum? Psikolojide yaşanan bir şey.
Yani, sonuç olarak evet, size katılıyorum.
Evet.
Ama temelinde annesinin o veya babasının veya bir hoca efendinin ona bunlar yasak. Mesela sabah namazı kılmamak yasak, sen ergen oldun, sabah namazına gelmen gerekiyor. Sabah namazına kalkman gerekiyor. Sözü de o yorgunluğun altyapısı. Hı hı. Ama bu gençler yorgunlaşacak diye de Allah'ın yasaklarından Yahudiler gibi taviz koparacak halimiz yok.
Şöyle bir şey hocam, bir örnek vereyim. Mesela yani hacca gitmiş gelmiş, din konusunda son derece titiz bir baba mesela. Ama evde aile ilişkilerinde yani diyelim ki hanımefendiye baskı yapıyor. Yani eşine baskı yapıyor. Yani genç olarak da bir kız genç mesela, erkek delikanlı bakıyorlar buna. Yani bu babamızın davranışı dindarlıkla bütünleşen bir davranış ama yani benim içime sinmiyor gibi. Yani burada mesela oluşan psikolojik yapıyı sanki dine mesafe noktasında, yani illa orada bir yasak veya şey değil, davranışın ortaya çıkardığı bir problem var yani.
Elbette baba, hoca, yazar, din adına siyaset yapan siyasetçi, dindar olarak siyaset evet. yapan siyasetçi diyelim daha doğrusu. Evet. Evde reis, kayınpeder, kaynana Allah'ı gösterip keyiflerini uyguladıklarında zulmün sebebidirler.
Evet.
Soğutmanın sebebidirler.
Burada, soğutma dediniz mesela, yorgunluğun bir şeyi o yani.
Yorgunluktan ben namaz kıla kıla yorulmayı anlayacak insanlar diye anladım. Bu çok psikolojik bir deyim.
O
bu.
Değil yani.
Sosyopsikolojik bir kavram bu. Bunu evet. anlamakta zorluk olabilir.
Evet.
Soğuma, soğuk hı-hı. görme.
Tamam.
Mesafe uzak koyma, mesafeli dindarlık evet. gibi. Ya yani mesafe hı. koyma daha oturuyor.
Ya böyle olacaksam hiç olmayayım gibi diyor mesela.
Bu sadece din meselesinde değil. Mesela genç kızlar niye evlenmiyorlar? Babalarını ha. görüp,
aynen.
Boşanan ablasını görüp, ben böyle olmaktansa bekar kalayım
gibi. Tam bunu, buna benzer bir şey.
Doğru.
Hocam. Evet.
Şimdi burada hocam, mesela bir hoca efendinin sakal, şalvar, cübbe, işte yakasız gömlekle İstanbul sokaklarında dolaşırkenki görüntüsü, insanların dindar olmak için böyle olmak gerekiyor, İstediğin gibi gömlek bile giyemiyorsun hı hı. diye bir soğutma nedeni oluyor diyelim.
Evet.
Peki hoca efendinin şimdi kot pantolon mu giyip mihraba geçmesi lazım insanlar soğumasın diye? Yani bir gerekçe var. Ama bunun
ya
karşılığında...
Şöyle bir şey mesela hocam, bir yani adının başına hoca konan veya sonuna hoca konan bir insan, diyelim ki yani müstehcenden öte görüntüler içerisinde ortaya çıkıyor. Yani dışarıdan bir genç ya bu hocalık nasıl oluyor diye bakabilir diye düşünüyorum. Yani benzeri pek çok örnek verilir de somutlaştırmak da istemiyorum.
Şüphesiz somutlaştırmamız tehlikeli ama
yani aileden kolay veriyoruz, babadan örnek vesaire.
Babadan örnek veriyoruz da bir de şurada bir vaka var hocam ama. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personeli dışında resmen hoca yok ki bu ülkede. Yani biri kendini hoca ilan etmiş.
Ama hocadan çok ne var hocam?
Ama enflasyonu var hocanın.
Ha, hocadan çok ne var yani? Evet.
Ama sıkışınca yetkili olmayıp kenara çekilen.
Evet.
Bir insanla işte filan caminin devlet tarafından atanmış imamı olan insan arasında da bir fark gözetmek lazım. Yani herkes hocalık iddia ediyor olabilir. Bu hocalığını kim belgelemiş onun? Yani bir Şeyhülislam'ın onayıyla mı hoca olmuş? Meydanı boş bulduğu için hocalaşmış insanlar bu fatura nedeni oluyorlarsa eğer, bunu bir ayırmamız lazım.
Evet.
Öbür taraftan da devletin memuru olduğu için en azından misal olsun diye, kınama bakımından değil, mihrapla ve takım elbiseyle kravatla mihraba geçen insan da bir görüntü sergiliyor. Mesela Şeyh Efendi diye bir kavramı din adına düşünelim.
Hı hı.
Şeyh Efendi dediğimiz insan yani kendisini şeyh lanse ediyor olabilir. Senedi bağlantısı ta ulemanın, meşayihin bulunduğu zamana kadar dayandığı sabit birisi de olabilir.
Evet.
Yani halk soğuyacağı zaman veya gençler diyelim, dinden soğuyacağı zaman, yorulacağı zaman bu büyük görüntüleri toplam görme hakkına sahip mi? Biraz da bunu irdeleyelim hocam. Yani şimdi isim vermemekte diretiyoruz biz ama yani 3-4 tane genç kızla oturup Allah'ın haram ettiği bir işi icra eden birisinin kalkıp da hoca olarak görülmesi, sırf adına hoca deniyor diye futbol takımının antrenörüne de hoca deniyor.
Evet.
Yani hiç mi bali olmuş, Allah katında mükellef olmuş insanların iyi kötüyü seçme hakkı hiç mi yok? Yahut da görevi, sadece hakkı değil. Yani biraz ayrım yapması gerek. Yani normalde demokratik şartlarda, kapitalist şartlarda bile makul olmayacak bir şeyi yapan bir adamın yaptığının İslamca olmayacağını hiç mi anlamayacak insanlar? Hiç mi yani hırsızın suçu yok Nasrettin Hoca'nın dediği gibi? Biraz da hırsızın suçu olsun ya.
Yani diyorsunuz ki yani gençler de böyle yorgunluğa falan düşmesin. Bunların kötü örnek olduğunu bilsin, fark etsin. Bunu demek istiyorum.
Bunu diyorum ve belgem var. Belgem şu hocam, 14 yaşında çocuk, henüz liseye girmemiş. Ben İstanbul'da tıp okuyacağım diyor.
Evet.
Abisi de veya kardeşi de ben tıp okumam, o bana uygun değil diyor. Ben mühendislik okuyacağım diyor. Ya sen mühendislik nedir, tıp nedir, sana uygun nedir, ne değildir, nereden biliyorsun diyemiyorsun. Neden? Bu çocuk bu zamanda erken kültürleniyor.
Hı hı.
Erken yani mevsiminden önce meyve veren bir ağaca döndü nesil. Üniversiteyi anlıyorsun.
Hı hı.
Evliliğin ne zaman gerekecek bunu anlıyorsun. Bütçe oluşturmayı biliyorsun. Hangi banka daha yararlı bunu anlıyorsun. Bir tek sahte hocayla ya da örnek alınmayacak hocayla örnek hoca olacak arasındaki farkı bir türlü kestiremiyorsun. Bu çağın zekasına uymuyor bu hocam.
Hocam doğrusunuz tabii yani. Yani gençler mesela böyle bir şey söyleyebiliriz. Ve hakikaten bunu yapan bir gençlik olduğu da var, kabul edebiliriz. Yani gençlerin işte %100'ü de böyle yorgun hale geliyor demek mümkün değil.
Değil, tabii değil. Canım, tabii.
Yani sizin söylediğiniz.
Bir kişi yorgun diyelim, biz o bir kişiyi konuşmak zorundayız.
İşte onu konuşuyoruz zaten. Ve bu bir kişiden ibaret olmadığı tabii farz edilerek konuşuyoruz.
Evlerimizden hocam. Yani, herkes evet. Müslümanların evlerinden.
Şimdi işte onun sebepleri üzerinde durmak. Yani demek ki bir kişi var veya
en az
%10 var veya %50 var.
İnşallah ki bu o kadar
sorun, inşallah. Yani bu sorun olarak medyaya yansımaya başlamış. Yani bu medyaya yansıtırken de insanlar biraz ya bunun hakikaten elimizden kaçan bir genç nesil mi var? Yani dinle ilişkisi problemli hale gelen bir Müslüman toplum içinde bir genç nesil mi var? Bunu görmeli miyiz? Bunun sebeplerini araştırmalı mıyız? Gibi bir soru
hocam,
ortaya çıkıyor.
Burada ben konumuzun taşıdığı riski anlatmak bakımından bir başka alanda örnek vereceğim. Bu sadece dindarlık yorgunluğu değil. Yani Türkiye topraklarına bakan gözlerin yorgunluğu da var gençlerde. Yani siyasette de gençler, hadi diyelim milliyetçi, milli duygularda yorgunlar. Sadece dinde değil.
Tabii.
Yani bu ülke nereye gidiyor? Ülkemizin etrafında ateş çemberi oluştu. Bununla ilgilenmiyor gençler hocam.
Evet.
Yani hadi din ağır, hocaları kötü. Hocalar veya dinin önünde veya suistimal eden baba, dede yordu genci diyelim, soğuttu. Milli konularda da benzer sorun var.
Doğru.
Ben mesela bir siyasette ileri bir şahsiyet bir konu gündem istedi benden, bir görüşelim dedi de konumuz ne dedim. Ya gençler ilgi duymuyorlar vatan meselelerine ve bize ilgi duymuyorlar. Ne yapabiliriz diye sordu. Benim de derdim zaten namaz da kılmıyorlar. Ben de onu dert ediyorum dedim. Yani siyasette de benzer sorun var.
İşte orada da evet yani mesela ya milliyetçilik böyleyse,
manasına değil
böyleyse yani. Diyor yani milli meseleleri siyasete alet ediyorsak mesela o şey yapıyor yani can veren adam onu istiyoruz değil mi, bazen savaşa gönderiyoruz ama
vatan, vatan bayrak diyoruz ya. Bu
diyerek onu ranta dönüştürüldüğünü görüyorsa,
görüyorsa
yani şehitlik yorgunluğu olur mesela.
Olur
değil mi tekin, hocam?
Tabii.
Vatanseverlik yorgunluğu, milliyetçilik yorgunluğu. Mesela bir yazar beni aradı. Ya dedi din buysa diyor gençler dedi. Yani olan bitene bakıp din buysa diyorlar dedi. Şimdi buradan İyiye doğru bir şey gitmez hocam.
Gitmez.
Yani buradan doğru. Gitmez. Yani çocuk en azından mesela ilgi duymalı. Ya bu ben bu dini öğrenmeliyim demeli mesela. Ama din buysa noktasına gelmişse öğrenmenin önü tıkanıyor. Değil mi? Din ile samimi ilişkinin önü tıkanıyor. Yani bunu anlamamız lazım bizim Müslümanlar olarak, Müslümanların önündeki insanlar olarak ve şehit tahlil etmek lazım. Niye buraya geliyor? Değil mi? Yani bu nasıl oluşuyor böyle bir şey? Bunu anlamak lazım gibi geliyor bana. Yani.
Şimdi burada hocam söze başlamadan yani bunun çözümüyle ilgili bir söz söylemeden çok ciddi anlaşılması gereken ve asla tartışılmayacak bir gerçeği unutmamamız gerekiyor. Kıyamete kadar, değil 2000'li yıllarda, kıyamete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masum insan yok. Ashab-ı kiramdan başka blok olarak örnek alınacak kimse yok bu dünyada.
Evet.
Allah-u Teala sadece ashab-ı kiram için razıyım sizden dedi. Allah'ın aradığı kulluğu sadece ashab-ı kiramda bulduğunu iman etmemiz gerekiyor. Bunun dışında din konusunda büyük bir yarış içerisinde olan müminler vardır. Hoca efendiler vardır, alimler vardır, mümin yazarlar, mümin siyasetçiler vardır. Ama hiçbir grup işte İslam, işte Allah'ın aradığı kul değildir bu dünyada. Bunu kabul etmek gerekiyor.
Evet.
Bunu kabul biz etmeliyiz her şeyden önce. Bu yorgun olduğunu söylediklerimizden önce. Biz kabul etmeliyiz. Bunun dışındaki abartılar dine zarar. Yani bir şeyh efendinin, bir yazarın, bir alimin, bir siyasetçinin haza İslam, bundan başka İslam yok diye örnek alınması dine zarar vermektir. Ashab-ı kiramdan başka böyle bir kadro yok.
Yani bunu neden böyle söylüyorsunuz?
Yanlıştan başlıyorum. Yanlışı düzeltmeden evet. doğruyu yapamayacağız çünkü. Evet. Böyle bir örnek olması bakımından bir hoca arkadaşımla yakında görüşüyordum. Dedi ki ne düşünüyorum biliyor musun dedi. Ne düşünüyorsun? Yahu dedi Necip Fazıl'ın bütün eserleri zorunlu yapılmalı dedi.
Hmm.
Niye dedim? Dedi ki yani onu anlamayan gençlik dedi İslam'ı anlamaz dedi. Dedim ya bunu espri beni kışkırtmak için falan yapmıyorsun değil mi dedim. Yok samimi söylüyorum dedi. Ya Allah'tan kork dedim ya. Ya Necip Fazıl 1900'lü yıllarda doğmuş yaşamış bir insan. İslamiyet o güne kadar kimin eliyle geldi ya?
Evet.
İslam'dan 1300 sene sonra gelmiş bir insan İslam'ın kurtarıcısı olur mu ya? Bu Kur'an'dan başka hangi kitap olabilir ya? Kur'an olur, Buhari olur. Sen ne yapıyorsun dedim ve ona bir örnek verdim. Ebu Hüdde hocam var rahmetullahi aleyh. Bir gün ona dedim ki hocam dedim yeni hafızlık bitirmiş çok güzel gençler var elimde dedim. Onlara Riyazu Salihin'i ezberlesinler istiyorum hadis kitabı olarak. Ne buyurursunuz dedim. Ya Nurattin dedi niye böyle yapıyorsun dedi. Ya Riyazu Salihin İslam'ın ahlakının anlatıldığı bir hadis kitabıdır. İslam ahlaktan başka da şeydir aynı zamanda dedi.
Evet.
Niye böyle yapıyorsunuz dedi. İslam'ı o gencecik beyinlere bir alanından anlatmayın dedi. Şimdi Riyazu Salihin sonra da benim Nebevi hakkında yazarı hakkında eksik düşüneceğimi zannederek dedi ki evet Nevevi Evliyaullah'ın da sultanıdır dedi. Ona bir itiraz yok. Ama dedi İslam'ı anlatmak için yazmadı o kitabı dedi.
Evet.
İslam'ın ahlakını
bundan ibarettir diyerek yazmadı.
Yazmadı dedi. Dolayısıyla sen İslam'ı hafızlıktan sonra Bulûl Meram'la anlat dedi. İslam'ın her şeyi var o kitapta dedi. Şimdi sonra yıllar geçtikten sonra 96'da bu hatıram. Ondan sonra Allah Allah hoca efendi ne hikmetli söylemiş bunu dedim. Şimdi yani o Necip Fazıl'ı herkes okumalı diyen hoca efendiye bu örneği anlattım. Bu Necip Fazıl'ın kadrini düşürmek, cihadını basit görmek anlamında değil. Ama bir de bu Necip Fazıl'ın gündeminin önemli bir bölümü kalktı dünyadan.
Evet.
Kalktı. Onun lanet okuduğu siyasetçiler gitti. O ekol değişti. Artık onun hasretini çektiği talebesi niteliğindeki insanlar bu insanları yönetiyor. Necip Fazıl'ı tekrar insanlara aşılamak Necip Fazıl'ın talebesi durumundakileri yok saymak anlamına gelir. Dedim anlatamadım tabii. Sen Necip Fazıl'ı okumuyorsun ondan dedi. Okumuyorum olur mu dedim. Şimdi burada anlatmak istediğim şu hocam. Bir kere yola çıkarken biz Allah'ın kullarıyız. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz, ashab-ı kiramın peşinden gidiyoruz. Bu perspektifimiz olacak. Bunun dışında A şahsı, B alimi, C şeyh efendisi, D siyasetçisi, bu ümmetin önündeki insanlar. Ama cumhuriyet şartlarında yetişmiştir. Ama zor zamanlarda kıt kanaat yetişmiştir. Ama hoca efendisi ona çok şey verememiştir. Her halükarda ümmeti Muhammed sadece bir çiçeğe konan bir arı olamaz. Her çiçeğe konup bulduğu balı alan biri olmalı. Buradan başlayacağız hocam.
Evet.
Bir. İki. Ashab-ı kiram da dahil olmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Ashab-ı kiram da dahil bu bölüme, ikinci bölüme. Birbirimizin asla masum gözle görünen örnekleri değiliz biz. Hata edebilir kullarız, insanız. Allah bir kişiyi hatadan korudu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam masumdur. Onun dışında masum bir veli yoktur. Masum bir mürşit yoktur. Masum bir siyasetçi hele hiç yoktur. Hele masum siyasetçi hiç yoktur. Masum yazar olamaz. Masum hoca olamaz kimse. Gençler İslam'ı görmek yerine masum olmayan İslam'ı tasarlayıp bir hoca efendiyi
masum
görmek
masum olmayan insanların İslam'ını
İslam'ı yani burada yanıldıkları nokta insanların mesela bir hoca olarak beni İslam zannediyorlar. Hayır ben Müslüman bir hocayım sadece.
Evet.
İslam
ve masum değilim diyorsunuz.
Yani, olamam.
Evet.
Ya masumluk iddia ettiğim zaman, benim tükürüğüm de bereket olduğu zaman affedersiniz, benim bastığım yerler altın ayarında olduğu zaman ben yeni bir din, yeni bir peygamberlik ihdas etmiş olurum maazallah. Batıl olan bu, yanlış olan bu. Yani bu noktayı düzelterek yola çıkmalıyız biz. Eğer bu hocam, noktayı düzeltemezsek, evet, işte gençler de yorulur, zamanla ihtiyarlar da yorulur.
Hocam o zaman belki şöyle, hani ya bu olan bitenlere bakıp hani içim yoruldu, içim daraldı falan diyen gence söyleyeceğimiz bir şey var. Bir anlamda onu söylemiş oldunuz. Yani önünüze geldi ya hocam şu örneklere bakıp ya nasıl bir şeyiz, biz nasıl Müslüman olacağız, nasıl dindar olacağız, dinimizi nasıl yaşayacağız, ya bu adamlar gibi olursak falan diyen gence söyleyeceğiniz bir şey var. Bir de hocalara söyleyeceğiniz bir şey var. Ya da dini sembol kişiliklere söyleyeceğiniz bir şey
hocalara
var.
Hocalara söylememize gerek yok hocam. Onlar kendilerini biliyorlar, masumdurlar. Dolayısıyla onların bir hatası olmaz. İki gün önce Safranbolu'daydım.
Evet hocam.
Tam içeri gireceğim. Bir üniversiteli 150 tane gençle görüşeceğiz dedik. Genç dedi ki hocam dedi, ben ezan duasını biliyordum dedi ve okuyordum şefaatine ermek için Efendimizin. İslami bir radyoda ezan duası dinledim dedi. Benim bildiğimin iki katı dedi. Ben dedi namaz da kılıyordum dedi. Sonra bunu irdeledim dedi. Namaz da kılıyordum dedi. Bir gün dedi babam bana dedi ki oğlum akşamı kılıp yatıyorsun, bu hayvanlık dedi.
Allah Allah.
Ne olacak, bu evvabin kılmayan hayvandır dedi. Hmm. 6 rekatta evvabin kılacaksın. Babası demiş buna. Hmm. Şimdi dedim. Yani dedi öyle mi değil mi, son onayı sizden alacağım dedi. Sizin yorgun dediğinizden, bu morgluk hocam, bu yorgun da değil.
İşte bu çocuk, hocam bu.
Çocuk yani morga gidiyor.
O babaya bir şey söyleyin. Yani diyelim bana,
ben çocuğa
bir
söyledim.
Bana bir şey söyleyin. Ya Müslüman bir yazar olarak biliniyorum. Nurettin Hoca'ya bir şey söyleyin. Anlatabiliyor muyum yani?
Ben de mi hata yaparım?
Hocalar. Yani işte hocalara, babalara, yazarlara, siyasetçiler saydınız zaten. Yani
şimdi o gence dedim ki,
evet,
bak dedim içeride sana 15 dakika bölüm ayıracağım dedim.
Evet.
Seni gündeme getirmeyeceğim ama o 15 dakikada sen tanıyacaksın. Dinleyecek misin beni dedim. Dinleyeceğim diye geldim buraya dedi.
Evet,
sen
evet,
beni dinle dedim. Sana cevap vereceğim ama sen gündem olma diye senin adını vermeyeceğim dedim.
Hı hı.
Orada 15 dakika şunu anlattım dedim. Dedim ki gençler, herkes İslam'ın yaşanmasının zorluğundan dem vuruyor. Ben size İslam'ın sahibi durumundaki peygamberden örnek vereyim aleyhissalatü vesselam. Siz bana bakmayın dedim.
Evet.
Sarığım uzun, sakalım uzun, cübbem uzun, bakmayın bunlara dedim. Allah bir kişiyi buna bakmazsanız kör olursunuz dedi. O da peygamberimizdir.
Sayalım.
Onun dışında bakmadığımız zaman kör olacağımız kimse yok dedim. Rahat edin. Bakın dedim. Köylünün biri geldi dedi ki Muhammed sen bizden ne istiyorsun dedi aleyhissalatü vesselam. O da ona saydı. Kelime-i şehadet getireceksin. Namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. Allah sana para verirse hacca gideceksin. Zekat vereceksin. Saydı. Adam döndü dedi ki seni gönderen Allah'a yemin ederim hiçbir şey yapmam başka dedi.
Bundan başka?
Bunları yaparım dedi. Çekmiş gitmiş. Efendimiz de ne buyurdu? Doğruysa adamın dediği kazandı.
Kazandı dedi.
Kazandı. Evet. İslamiyet kolay.
Evet.
Şimdi o babayı keşke bulsam ben. Ya 18 yaşında yeni üniversite birinci sınıftaki çocuğa evvabin namazı kılmadığı için hayvan niye diyorsun desem ya.
Evet, evet.
Sen kıldın, daha sana konuşmayı öğretememiş evvabin namazı. Evvabin namazı sana konuşmayı öğretememiş henüz.
Evet.
Şimdi burada birinci büyük cevabımız, dinimiz kainat dinidir ama insan çaplıdır.
Evet.
18 yaşında çocuğun çapındadır. 68 yaşında ihtiyarın çapındadır. Alimin çapındadır, mühendisin çapındadır, doktorun çapındadır, kadının kadınlığının çapındadır. niye kadına senenin neredeyse üçte biri kadar namaz kılmama ruhsatı veriyor? Kadınlık şartlarını kolluyor çünkü.
Tabii ki. Evet.
İhtiyarlık şartlarını kolluyor. Oturarak kıl namazını diyor. Biraz daha ihtiyarlayınca sen her gün 15 lira sadaka ver, oruç tutma diyor. Çapını
yani
koruyor.
Gerekirse ima ile namaz kıl diyor. Yani tabii, o hale düşmüş.
İma ile uçak durmuyor, ben namazı ne yapacağım? Ya başını salla orada, ima ile namaz kıl diyor uçakta.
Evet.
Dinimizi dar kalıplarda ağır şeyler olarak görmek yanlış. Dinimiz insan şartlarını, insan yapısını kollayan bir dindir. Burada Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın şefaatini Allah bizi nail etsin.
Evet.
Mesela İslam'ın en büyük emirlerinden biri hırsızlara verilen kol kesme cezasıdır. Ama Medine'de ekonomik sıkıntı olan bir zamanda hırsızlık yapıp bir deveyi kesip yiyen çocuklar önüne getirildiğinde bunları doyurmayan Ömer kollarını kesemez demiştir. Yani devlet olarak ben vatandaşın maişetini, rızkını temin edemedim, ceza nasıl uygularım diyor. Yani görüyoruz ki İslamiyet kolluyor. Neyi kolluyor? Şartları kolluyor. İnsanın sağlığını koruyor. İnsanın bilgisini kolluyor. Mesela İslam'ın ceza mantığı var.
Evet.
Kendi çapında. Bugün Türkiye İslam devleti olduğunu ilan etse, ulema toplanacak, kaç yıl sonra cezalara dönebiliriz diyecek. Asgari 20 yıl koyacaklar. Yani bugünden itibaren doğan çocuklara biz İslam'ın bütün nimetlerini getirip, ahlakını öğretip, Allah korkusunu yerleştirdikten sonra bir ceza sistemi. Efendimiz bunu 20 sene sonra uyguladı. Medine'de İslam geldi Hıra Dağı'nda.
Ama ceza sistemi.
Ceza 20 sene sonra geldi.
Evet.
Bugün de geldiğinde böyle olacak. Ama böyle değil de yarın İslam geliyor, hırsızların şurası kesiliyor, katiller şöyle öldürülüyor diye bir yoğun propaganda, düşmanca bir propaganda.
Evet.
Bunu tespit ediyoruz önce. Geldik babalara. Babalara. Hocam, ben bir örnek vermek istiyorum. Siz ve ben çok uçağa bindik. Belki uçağa az binen, uçak korkusu olduğu için binenler için zor bir örnek. Bana bir hostesin sizi uçakta karşılayışını tarif eder misiniz? Öyle bir hoş geldin diyor ki, ya biz bununla yıllardır tanışıyoruz zannediyorsun.
Evet.
Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben hatta bir arkadaşa dedim ki, bu kadın evlendiğinde kocasına da böyle davransa ne mutlu, o aile mutlu olur. Yani o kadar güzel hoş geldin diyor ki, biz yıllardır tanışıyoruz zannediyorsun. Herhalde ayak ayak üstüne atarım, bu da bana ziyafet çeker düşünüyorsun. Sonra geliyor, şu içer misin, su içer misin, aman sana bir ikramda bulunayım. Yani bu dostluk nereden geliyor merak ediyorsun. Ama 10 dakika sonra uçağımız inişe geçti, şu küçük camı açın diyor. Ya güneş çarpıyor gözüme diyor, onu aç diyor. Beyefendi pardon, affedersiniz, bakar mısın, uyutmuyor seni.
Evet.
O camı açacaksın diyor. Ya ne yaparsan yap, gidiyor öbür hostesi çağırıyor, bu camı açmıyor diyor. Sanki sen uçağı düşürüyormuşsun gibi seni suçlu görüyor.
Evet.
Ve affetmiyor. Ben diyorum ki babalar ve anneler hostes olmalılar. Güler yüz, letafet, yakınlık hissiyatında benzeri yok. İş ciddiyete geldi mi uçağı düşürmüş gibi suçlu sayıyor seni. Affetmiyor.
Evet.
O camı açtırmadan ya da koltuğun hafif eğik, bunu düzelteceksin diyor. Kemerini bağlayacaksın diyor. Geçenlerde haberlerde gördüm. Bir uçak, Avrupa'daki bir uçakta kemerini bağlamayı reddetmiş yolcu. Şu ağrıyor karnı, bir şey demiş. Polis çağırıp onu indirtmişler. Uçak öyle devam etmiş.
Evet.
Bağlamasan bağlama, düş kafanı vur demiyor.
Demiyor.
Yani biz din konusunda çocuklarımızı yetiştirirken bir kere onlara bu hostesteki giriş mantığı, yoksa hostesinki parayla yapılan bir şey, anne baba bunu parayla yapmaz.
Evet.
Hoca, muallim, vakıf başkanı, etüt sorumlusu.
Evet.
Bunu Allah için yapacak ki hostesi binek atlayacak belki yani. Evet. Hostesinki ne ki o sempatisi diyeceğimiz bir durum olacak. Bir kere şu hostesteki nezaketi, samimiyeti, güler yüzü oturtacak anne baba, hoca, muallim, kimse muhatabımız. Ama Allah'ın dinine gelince iş, taviz yok. Taviz yok. O zaman genç, o zaman evlat, o zaman torun, o zaman cemaatten birisi, o sempatinin karşısında tatlılıkla disipline razı olacak. Onun için biraz önce sana onlarca kere hoş geldin diyen bir hostesin hatırını kıramıyorsun. Ben bir gün bir hostese dedim ki, geldi önümdeki koltukta o camla takıldı. Lütfen, uçağımız inişe geçti. Onu önce yabancı anlamıyor zannetti. İngilizce pardon pardon bir şeyler söyledi. Baktı Türk anlıyor. Rica ediyorum bu camı açar mısın? Kendi açmaya çalıştı, adam engelledi.
Allah Allah.
Engelledi. Evet. Gitti bayan bir hostes gönderdi. Bayan geldi, affedersiniz mahvedersiniz, açıldı cam. Ben de biraz sonra hostes yanımdan geçerken bakar mısınız dedim. Buyur dedi. Bu cam olayını niye bayana havale ettiniz dedim. Ya dedi, genelde dedi insanlar bayanın hatırını kırmıyorlar onun için dedi. Ben bunu not ettim tabii.
Evet.
Benim için doğru değil bu. Kuralsa kural. Evet, ama evet. İnsanımızda böyle bir anlayış var demek ki, hatır kırmıyor.
Evet.
Hatırını kırmıyor. Her halükarda din anlatan insanlar bu hostes mantıklı olacaklar. Tebessümünden taviz vermeyecek. İş dinin kuralına gelince öyle olacak. Ama bunun B şıkkı da var. Alkolün haram olmasıyla burnunu sol elle değil de sağ elle temizlemenin mekruh olması aynı şey değil. Evvabin namazını terk etmekle akşamın farzını terk etmek aynı değil. Eğer bombardıman yapar, alkole yaptığın muameleyi mekruha yaparsan, akşam namazının terkine göstereceğin tepkiyi evvabin namazını terkine gösterirsen dine zarar verirsin. Bu hosteslik değil, hiçbir şey değil.
Dini
bu.
Zorlaştırmak.
Bu dozer operatörlüğü o zaman. Evet. Dağıtıp gidiyorsun sen. Hosteslik değil bu.
Evet.
Yani hocalarımızın, anne ve babalarımız, ki ben dikkat edersen anneyi babayı hocadan daha önemli tutuyor. Asıl din öğreten onlardır zaten. Evet. Dinin
ilk
filizlenmesini onlar yapıyorlar.
Evet.
Hocalar büyük dalları bu diyor sadece. Yani evet. İstisnai belki bir iki tane örnek çıkabilir ama asıl anne babadır hoca olan,
evet,
diye düşünüyorum. Bu düşüncemde de sabitim elhamdülillah. Bu önemli bir nokta. Yani ne kadar biz sevdiriyoruz, sevdirdikten sonra kural uyguluyoruz.
Evet.
Ya da sevdirmeden kurala dayanıyoruz. Yine
hocam bir iki dakikamız kaldı.
O Safranbolu'daki muhabbetimiz esnasında bir arkadaş eşiyle ilgili soru sordu. Kapıdan çıkıyorum, dedi ki, hocam dedi, eşine söz dinletmenin çaresi var mı dedi. Ben dinletemiyorum dedi. Neleri dinletemiyorsun dedim. Hiçbir şey dinletemiyorum dedi. Dedim o zaman başka bir sorun var dedim. Bu dinletme meselesi değil dedim. Ama dedi dinimi de yaşamıyor dedi. Dedim burada bizi duyan yok değil mi dedim. Yok dedi. Sana bir soru soracağım. Allah'ı gösterip kendin mi kullanıyorsun eşini dedim. Yani dini kuralları koyup Allah ona itaat et kocana demiyor mu dedi. Mesele anlaşıldı.
Evet.
Ağalık yapmak istiyor ama
din üzerinde.
Kadına da Allah'ın dinini gösteriyor.
Evet.
Ha, bu sen sömürüyorsun dedim. Kimse sömürülmekten hoşlanmıyor. Öyle bir zamana geldik. Cariye kullanır gibi kadın kullanmak istiyorsun sen. Sen önce kendin için bana bir gel dedim. Randevu verdim, İstanbul'a gelecek. Seninle biz bir konuşalım. Ondan sonra arıza olursa kadına ne yapacağını sana anlatırım dedim.
Aslında yani son önemli bir noktaya da geldiniz hocam. Yani sömürme, dini sömürme.
Bu erkek koca kadın ilişkisinden oldu yani, ama öbür tarafta da
genelde de var. Belki o da işte o insanların dinle münasebetinde olumsuz bir sonuç doğuruyor. Onu da ayrı bir belki konuşmak
ama benim
lazım.
Bu noktada sizin itiraz edeceğiniz ya da açmayı isteyeceğinizi bildiğim bir konu var. Onu başlık olarak koyayım. İsterseniz başka bir zaman onu konuşuruz.
Hangisi?
Şimdi yani bu dinden soğuma meselesini konuştuk ya, şöyle bir şey de var. Hocam ne yaparsak yapalım, Allah Teala cehenneme de insan koyacak.
Evet.
Yani biz çatlasak da dinden soğuk, dine karşı yorgun bir gençlik olacak. Ama bu benim özrüm değil. Ben hepsine ulaşacağım. Hepsine pamuk elle dokunacağım ben.
Bir de şu var hocam, cehenneme mesela insanların dine gelen yolunu kestik kesildiği için de cehenneme gitmek söz konusu.
Şüphesiz.
Değil mi? Yani o kimin gideceği belli değil yani.
Beni o ilgilendirmiyor. Değil mi? Evet. Ben Türkiye değil, dünyadaki 8 milyara ulaşmak mecburiyetindeyim. Yani. Evet, benim evet. pamuk elim olacak.
Evet.
Ama sonuç Allah'ın elinde.
Muhakkak.
Peygamber olsun, sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemedi insanlar.
Muhakkak,
ya ondan evet. daha mı nazik olacağım?
Evet.
Ondan daha mı latif olacağım? Yani gönüllere değil, kaslara hitap etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sağırlar duydu ama kulağı olanlar duymadı olabilir.
Evet.
Yani çok da bunu dert etmenin bir manası yok onlar açısından.
Evet.
Bizim mesuliyetimiz açısından, hoca olarak, anne baba olarak, yazar olarak biz ne olacağız kıyamet günü?
Tabii.
Bunlar Allah bize soracak.
Tabii.
Ama buna rağmen de negatif bir tablo çıkabilir. Evet. Ona da hazır olacağız.
Hayırlısı. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler de gençlerde din yorgunluğu var mı yok mu, sebepleri, gençlerin sorumluluğu, dini görünümdeki insanların sorumluluğu üzerine konuştuk. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla ben Deniz Ahmet Taş getiren programın sonuna geldik. Yeniden buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.
Amin.